Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 İsvan 1399 Hicri Kameri, 6 Şaban 1442 ve Miladi 20 Mart 2021 Cumartesi ve Nevruz Bayramı'nın başlaması. Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı din alemi Sayın Fatih Yanar ile ilkbahar mevsiminin maneviyat ile ilişkisi üzerinden yapılan röportaj, İran'da dua, terapi, turizmi, Myanmar'da Rohingya'lı Müslümanların soykırımı, İslam'da ahlak ve Nehcubela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei yeni yılın şiarını açıkladı. Üretim, destekler, engelleri kaldırma. Cumhurbaşkanı Ruhani İran milletinin direnişi düşmanı bozguna uğrattı dedi. Dışişleri Bakanı Zarif yeni yılın Sultan kültünün son olmasını dilerken Cenevre'de Nevruz Bayramı kutlandı. İran'da son 24 saatte koronadan 75 vatandaş hayatını kaybetti. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Şehit Süleymani Irak halkının yardımcısıydı dedi. Ve Ankara S-400 kullanmak için Amerika iznine ihtiyacımız yok dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hicri Şems'i 1400 yılının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı kutladı ve yeni yılı üretim, destekler, engelleri kaldırma olarak adlandırdı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, Hicri Şems'i 1400 yılının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşları, özellikle şehit ailelerini ve saygı değer gazileri kutladı. Ayetullah Hamenei, yeni yılın Şaban ve ayındaki bayramlara ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladeti durumuna denk gelmesi, maddi manevi bereketlerinden yararlanmasına vesile olmasını diledi. Ayetullah Hamenei, yeni yılı üretim, destekler, engelleri kaldırma olarak adlandırdı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hicri Şems'i 1399 yılı türlü hadiseler, özellikle bilinmeyen koronavirüs salgını ile beraber olduğunu belirterek, koronavirüs salgını vatandaşların iş, eğitim, sosyal ve dini etkinlikler, spor ve seyahatlerine etkilediğini ve iş alanında da ağır darbe indirdiğini vurguladı. Ayetullah Hamine'yi on binlerce vatandaşın koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesini Hicri Şems'i 1399 yılının en acı hadisesi olduğunu belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve acılı ailelerine sabır diledi. Düşmanın azami baskı politikasının hezimeti uğratmak Hicri Şems'i 1399 yılında İran milletinin gücünün parlayan bir başka boyutu olduğunu kaydeden Ayetullah Hamine'yi şöyle dedi. Başta Amerika olmak üzere İran düşmanları bu milleti dize getirmek istedi. Gerçi biz milletin direneceğini ve düşmanın da yeneceğini biliyorduk. Ancak bugün Amerikalılar ve Avrupalı dostları bizzat azami baskı politikası başarısız olduğunu itiraf etmektedir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei mesajının devamında Hicri Şems'i 1399 yılında belirlenen üretimde sıçrama şiarının ne kadar gerçekleştiğini işaretle şöyle dedi. Halk ve hükümetten gelen raporlara göre geçen sene bu şiar kabul edilebilir düzeyde gerçekleşti. Ayetullah Hamenei üretimde sıçrama şiarı tamamen inkılapçı bir şiar olduğunu belirterek şöyle ekledi. Üretimde sıçrama hem ülkenin milli para biriminin değerinin korunması gibi alanlar başta olmak üzere hem ekonomisi üzerinde derin tesiri vardır, hem milli özgüven duygusunu arttırır, hem kamuoyunu hoşnut eder ve hem de milli güvenliği güvence altına alır. Ayetullah Hamenei üretimde sıçramayı gerçekleştirmek için yatırımların teşvik edilmesi gerekli olduğunu belirterek, ülkede iş durumları insanları yatırıma teşvik edecek şekilde olması ve böylece üretim giderlerinin artması engellenmesi gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Hicri Şems'i 1400 yılını önümüzdeki seçimler ve ayrıca üretimde sıçrama için uygun zemin oluşturulmuş olması bakımından hassas ve önemli bir yıl niteleyerek şöyle dedi. Hicri Şems'i 1400 seçimleri ve güçlü sahipleri ve enerjileri olan yeni yöneticilerin iş başına gelme ihtimali yeni yılı çok önemli, hassas ve ülkenin geleceğini etkileyecek bir yıl yapmaktadır. Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında ister şimdiki hükümet, ister gelecek hükümet olsun, üretimin yolundaki engeller yasal ve çok yönlü desteklerle kaldırılması ve böylece yeni yılda üretimde sıçrama gerçek anlamda gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani Nevruz Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda İran milletinin direnişi düşmanı bozguna uğrattığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani Hicri Şems'i takvimine göre 1400 yılı ve Nevruz Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda yeni yılı ve bayramı kutladı. Mesajında İran milletine dayatılan acımasız ve zalimane iktisadi savaşa temas eden Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle dedi. İran milleti koronavirüs salgını ile dünya üzerinde yaygın olan yardımlardan mahrum bırakıldı ve hatta yabancı bankalardaki paralarına ulaşması engellendiği halde savaştı. Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle devam etti. Bu zorlu ve soğuk mevsim, bu büyük salgın ve eş zamanlı olarak çeşitli cephelerde yürütülen savaşlar, İran milletinin sabır ve direniş hamaseti ve tedbirlerinin sayesinde İran tarihinde parlak ve onurlu bir mevsim olarak kayda geçti. Bugün hatta İran milletinin düşmanları bu büyük milletle zor, tehdit ve yaptırım diliyle konuşamayacaklarını itiraf ediyor. Dolayısıyla düşman 3 yılın ardından uğradığı hezimetten sonra şimdi mecburen İran milleti ile tahammül yoluna geri dönmek zorunda kalmıştır. Cumhurbaşkanı Rouhani şöyle ekledi. Uluslararası siyaset alanında değerli siyasi sermayeleri biriktirdi ki bunun sonucu da Birleşmiş Milletler'de, Güvenlik Konseyi'nde ve Lahey Mahkemesi'nde ard arda gelen zaferlerdi. Bugün dünya ile geniş, derin ve stratejik ilişkilerimiz varken düşmanlarımız bize karşı sergiledikleri tutumda da aciz ve müzevi olmuştur. Cumhurbaşkanı Rouhani ayrıca Hicri Şems'i 1400 yılında düzenlenmesi beklenen Cumhurbaşkanı seçimlerinde de işaretle şöyle dedi. Azami katılımla coşkulu seçimlerin düzenlenmesi, Büyük İran milletinin Hicri Şems'i takvimine göre 15. yüzyılda büyük arzuların gerçekleşmesinin ön gereksinimi ve ön şartıdır.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galiba, Hicri Şemsi 1400 yılının Nevruz Bayramı mesajında, İslami Şura Meclisi milletvekilleri yeni yılda tüm çabaları ülkede üretimin sıçraması yolundaki yasal engelleri kaldırmanın üzerinde odaklanacağını vurguladı. Hicri Şemsi 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı kutlayan İslami Şura Meclisi Başkanı Galiba şu ifadeleri kullandı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei tarafından üretim yılı olarak adlandırılan önümüzdeki yılda tüm kurumların görevi üretimi geliştirmek için çok yönlü desteklere ve üretim yolundaki engelleri kaldırmanın üzerinde odaklanmaktır. İslami Şura Meclisi milletvekilleri de önümüzdeki yılda ülkede üretimi geliştirme yolundaki yasal engelleri kaldırmayı ilk öncelikleri olarak görürken, bu hayati meseleye yasal destek vermek üzere tüm çabalarını harcayacaktır. Galibov şöyle ekledi: "Umarım tüm kurumların birlikteliği ile İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin üretim yılında taleplerinin gerçekleşmesi için halkçı ve sosyal bir hareket başlar ve böylece inkılap yılları ve kutsal savunma yıllarından olduğu gibi iktisadi sorunların dönemecini ülkede üretimi geliştirerek aşarız."
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Hicri Şemsi 1400 yerine kutladığı mesajında yeni yılın sultan ve zulüm kültürünün sonu olmasını diledi. Twitter hesabında Hicri Şemsi takvimine göre yeni yılı ve Nevruz Bayramı'nı kutlayan Dışişleri Bakanı Zarif şöyle dedi: "Nevruz Bayramı'nı ve doğanın da baharını tüm dünyaya ve komşuluğumuzda Hicri Şemsi takvimi olan ülkelere tebrik ediyorum. Umarım yeni yıl beraberinde milletlerin kardeşliğini ve barışı getirir ve şiddet, katliam, tehdit, sulta ve zulüm kültürünün sonu olur."
İran'ın Hicri Şemsi takvimine göre yeni yıl ve Nevruz Bayramı dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'deki daimi temsilciliği, çevrim içi yöntemi ile Nevruz Eski Ayin Kalıcı Miras başlığı altında bir kutlama etkinliği düzenledi. Muhabirimizin Cenevre'den bildirdiğine göre bu etkinlik Birleşmiş Milletler Cenevre Temsilciliği Başkanı Tanyana Valvovia'nın konuşması ile başladı. İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi de merasimde yaptığı konuşmada Nevruz Bayramı'nı barış, dostluk ve beşeri değerlerin simgesi niteledi. Etkinlikte ayrıca Çin ve Peru Büyükelçileri, UNESCO temsilcisi ve diğer bazı diplomatlar da birer konuşma yaptılar. İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Temsilciliğinde daimi temsilcisi İsmail Bekai Hamane'de etkinliğin ev sahibi olarak yaptığı konuşmada Nevruz Bayramı eski bir miras ve barış ve dostluğun habercisi olduğunu, bu ortak miras İran dışında çevresindeki topluluklarda ve günümüzde dünyanın dört bir yanında kutlandığını ifade etti. Birleşmiş Milletler 2010 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle hazırlanan ve bazı ülkelerce desteklenen bir kararname taslağını onaylayarak 21 Mart gününü Uluslararası Nevruz Günü olarak adlandırdı ve üye ülkelerden bu günü çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlamaları istendi. Nevruz Bayramı ayrıca UNESCO'nun somut olmayan beşeri ortak miras listesinde de kayda alındı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bir mesaj yayınlayarak yeni Hicri Şemsi yılını ve Nevruz Bayramı'nı kutladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres kutlama mesajında her yıl Nevruz Bayramı yeni bir başlangıcı ifade ettiğini, bu yıl her zamankinden daha önemli ve daha hayati olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres mesajında ayrıca dünya koronavirüs salgınını yenmeye çalıştığı bir sırada Nevruz Bayramı daha adil ve daha kalıcı bir yöntemle iyileşme ve yenilenmeye ilham kaynağı olduğunu ve doğa ile koordineli hareket ettiğini, bugünler toplumların ve kuşakların arasında dayanışma bakımından her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Nevruz Bayramı UNESCO'nun somut olmayan beşeri ortak miras listesinde uluslararası bir bayram olarak kayda alındı. Nevruz Bayramı İran'dan başka en az 16 ülkede resmi tatildir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Kohkilüye ve Boyrahmet ilinde depremzede Sisaht halkına hediye ettiği 300 adet geçici konut, Cuma günü akşam saatlerinde Sisaht'e ulaştı. Geçici konutları montaj çalışmaları başladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin depremzede Sisaht halkına hediye ettiği 300 adet geçici konut, cumartesi günü Sisaht'ın depremzede halkı arasında dağıtılmaya başladı. Geçici konutlar cuma günü akşam saatlerinde bölgeye ulaştı. Söz konusu geçici konutların Sisaht halkına gönderileceği müjdesini İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami depremzede bölgeye ziyaret sırasında vermişti. Eyaletin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı General Hamid Hürremdil, geçici konutların her birinin değeri 100 milyon tümen olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaizi, Azerbaycan Cumhuriyeti ile başta ticari ve iktisadi alanlar ve koronavirüs ile mücadele deneyimleri olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaizi, cumartesi günü Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa'yı ve telefonda arayarak Hecri Şemsi 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı kutladı. Nevruz Bayramı iki ülkenin ortak kültürel değerleri olduğunu belirten Vaizi, iki ülke ikili ilişkileri geliştirmek için birçok kapasiteye sahip olduklarını bu kapasiteleri siyasi, iktisadi, kültürel, bilimsel, akademik ve turizm gibi alanlarda var olan İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti var olan kapasiteleri örnek vermene mümkün olduğunu belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde toplam 7540 koronavirüs vakası tespit edildiğini, 75 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sadat Lari, koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 1.793.805 vatandaşın bu hastalığa yakalandığını, 1.536.606 hastanın iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Sadat Lari son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 61.724 olduğunu belirtti.
Yargı Erkin İnsan Hakları Merkezi Başkanı Ali Bakir Ekeni, İngiltere yönetiminin nükleer başlıklarının sayısını %40 kadar artırma kararına tepki gösterdi. Yargı Erkin İnsan Hakları Merkezi Başkanı Ali Bakir Ekeni, cumartesi günü Twitter hesabında İngiltere yönetiminin nükleer başlıklarının sayısını %40 kadar artırma kararına gösterdiği tepkisinde şöyle yazdı. Nükleer bombayı kullanırız. Eski Başbakanı Cameron, nükleer bombayı kullanırız. Hatta 100 bin masum kadın ve çocuk ölse bile. Eski Başbakan May, İngiltere nükleer başlıklarını %40 artırma kararı aldı. Şimdiki Başbakan. Bakır şöyle dedi. Beşeriyeti yok etmek için onunla nara atan bir ülke insan haklarını kaygı ediyormuş.
Amerika Adalet Bakanlığı İran karşıtı tutumunun devamında yeni İran uyruklu 10 kişinin adını Washington'un İran'a dayattığı illegal yaptırımları delme bahanesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu. Amerika Adalet Bakanlığı söz konusu İranlı 10 kişiyi İran için 300 milyon dolar değerinde bazı alışverişleri Kanada, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri ve San Fernando gibi bazı ülkelerde paravan şirketlerin üzerinden yapmak ve bu alışverişleri gizlemekle suçladı. Amerika Adalet Bakanlığı söz konusu 10 İranlı vatandaş suçlu buldukları da takdirde 20 yıl hapis cezasına çarptırılacağını belirtti.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani, Tekvici IŞİD terör örgütünün saldırısı sırasında Irak halkının yardımcısı olduğunu belirtti. Cuma günü açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, General Kasım Süleymani, IŞİD'in saldırısı sırasındaki zorlu günlerde Irak'ın yardımına koştuğunu, bu gerçeği inkar etmemek gerektiğini belirtti. Irak'ta reform süreci ciddi engellerle karşı karşıya olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı yapısı, Irak güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğunu, zira ülkenin siyasi yapısı ciddi sorunları söz konusu olduğunu ve halkın taleplerini karşılayamadığını ifade etti.
Türkiye Parlamentosu Savunma Komisyonu Sözcüsü Murat Baybatur, Ankara Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemini kullanmak için Washington iznine ihtiyacı olmadığını belirtti. Baybatur, Türkiye Devleti kendi kararını kendisi aldığını ve ne Amerika ve ne de başkasından izin alma peşinde olduklarını kaydetti.
Mardin Emniyet Müdürlüğü bir bildiri yayımlayarak 26 PKK'lıyı yakaladıklarını duyurdu. Mardin Emniyet Müdürlüğü yayımladığı bildiride söz konusu 26 PKK'lının terörle mücadele ekiplerinden düzenlendiği bir operasyonla yakalandıklarını belirtti.
Suriye'de çatışma tarafları arasında uzlaşı merkezi başkan yardımcısı Aleksandr Karpov, Tahrir-i Şam heyeti terör örgütünün Suriye'nin İdlib eyaletinin kuzeydoğusuna kimyasal saldırı düzenleme peşinde olduğunu duyurdu. Cumartesi günü bu açıklama yapan Albay Aleksandr Karpov, ellerine geçen bilgilere göre Tahrir-i Şam heyeti adlı terör örgütü İdlib'in kuzeydoğusuna kimyasal silah kullanarak kışkırtıcı bir operasyon yapmak üzere hazırlandığı anlaşıldığını belirtti.
Ve Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari, Suudi Arabistan'ın Abha hava alanına hedef aldıklarını açıkladı. Yemen ordusu sözcüsü General Yahya Sari bu sabah Arabistan'ın Abha hava alanını KSF-2 İHA'ları ile hedef aldıklarını açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın Türkiye'ye S-400 alımı konusunda uyarması etrafında. Son birkaç yılda Amerika ve Türkiye ilişkilerinin inişli çıkışlı geçmesine rağmen iki ülke yetkilileri S-400 füze savunma sisteminin satın alınması sonucu hakkında hala birbirlerini uyarıyorlar. Bu bağlamda Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield, NTV kanalına verdiği mülakatta Türkiye'nin sahip olduğu S-400 hava savunma sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin elinde S-400 yok diyebilmeliyiz. Yeni S-400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmeli dedi. İki ülke ilişkileri son 10 yılda Ankara ve Washington yetkililerini hoşnut edecek biçimde gelişmedi. Türkiye'nin Amerika ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu bildirmesini ve de Türkiye'nin NATO'daki güçlü varlığına rağmen Suriye konusunda Amerika ile yaşadığı ihtilaf, ayrıca Batı'nın Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmaması ardından iki ülke ilişkileri gergin bir dönem yaşadı. Aslında Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara'nın iç ve dış siyasetini bağımsızlaştırmaya başladığından itibaren iki ülke ilişkileri daha çok yıkıma doğru yol açtı. Bu arada 15 Temmuz 2016 başarısız darbe kalkışması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarını keşif çalışmaları ikili ihtilafların daha da yoğunlaşması ortamını hazırladı. Hiç şüphesiz yaşanan anlaşmazlıklar iki stratejik ortağın ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir. Buna rağmen söz konusu ihtilaflar hiç şüphesiz Amerika açısından fazla önemli değildi ve genelde Ankara'nın bölgede ve dünyada konumunu göstermek hedefiyle yapılan çalışmalardı.
Aslında Türkiye'nin özellikle Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması iki ülke arasındaki ihtilaf ortamını daha da yoğunlaştırdı. S-400 füze savunma sisteminin satın alınması 2019 yılından itibaren Ankara ve Washington arasında krizin yaşanmasına sebep olmuştur. Fakat ondan önce Amerika Türkiye'ye Patriot savunma sistemi vermedi. Buna rağmen Türkiye'nin Rusya'dan silah satın alma konusu gündeme taşınınca Washington yetkilileri Türkiye'den S-400 savunma sistemi satın almamasını ve onun yerine Patriot'ları daha kolay şartlarda almasını istedi. Bu bağlamda Washington Türkiye'yi tehdit anlamında eğer Türkiye Rusya'dan Suudi 400 satın almaktan vazgeçmezse en yeni F-35 savaş uçaklarından satılma anlaşmasına ertelenmesi veya hatta iptal edilmesi ya da Katsa olarak bilinen yaptırımla Amerikan muhalefetleriyle mücadele yasası uyarınca Ankara'ya yaptırım ihtimalinin bulunduğunu duyurdu. Buna rağmen Ankara geri adım atmazken Rusya'dan ikinci kez S-400 satın almak için müzakerelerine devam ediyor. Buna ilaveten Türkiye Amerika'nın F-35 savaş uçaklarını vermemesi durumunda Moskova ile Rusya yapımı savaş uçağı satın almak için müzakereyi başlayacağı tehdidinde de bulunmuştur. Bu bağlamda Ankara yetkilileri ve hatta Türkiye'nin askeri ve siyasi uzmanları başta görüştüler. Örneğin Türkiye Hava Kuvvetleri emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'a göre NATO ve Amerika'nın bazı siyasetleri Türkiye'yi tehdit için oluşturulmuştur ve Türkiye Rusya'dan S-400'ü satın almakla bir nevi Amerika'ya yaptırım uygulamıştır. Aslında Türkiye bazı dış tehditlerden duyduğu endişeler nedeniyle Doğu ve özellikle de Rusya ve Çin ile işbirliğine teşvik edilmiştir. Amerika ve NATO'nun Ankara'nın taleplerine ilgisizliğe ayrıca Batı'nın Türkiye'deki Kürtleri de bağımsızlaştırmak ve Türkiye'yi parçalama ya da ile gizli çalışmaları ardından Ankara Doğu ile dayanışma ve Batı'dan da uzaklaşma konusunda iradesini topladı. Tüm bu sebeplerden dolayı ve bu iki ülke arasındaki itilafların da geçmişi yoğunlaşması nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın almaktan vazgeçmesinin imkansız göründüğü söylenebilir. Buna göre Amerika ve NATO'nun Ankara'ya karşı tehditleri ise uzun menzilli olmayacağı düşünülüyor. Zira Batı, Asya'da böyle güçlü bir müttefiği kaybetmekte de sonuçlanabilir. Ve Amerika ise uzun vadede bu müttefiğini kaybetmek istemiyor. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Nasrullah'ın kabine sürecinin dışarıdan sabote edildiğini bildirmesi başlığını taşıyor. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah önceki gün Cambaz Gaziler Günü nedeniyle yaptığı konuşmanın büyük bölümünü Lübnan'da hükümetin kurulma sürecine ayırdı. Şimdiye dek birçok şahsiyet ve yerli ve yabancı uzman tarafından Lübnan'da kabinenin kurulmaması hakkında birçok görüş gündeme getirmiştir. Fakat aynı Seyit Hasan Nasrullah'ın da bu konuda özel görüşü de söz konusudur. Nitekim Nasrullah'a göre direniş cephesi düşmanları siyasi itilafları alevlendirerek ülkede iç savaş başlattılar. Başka bir ifade ile Lübnan'da kabinenin kurulmaması özellikle yabancılar olmak üzere ciddi ve yoğun şekilde körükleniyor. Nasrullah'ın da belirttiği gibi bazı iç ve dış taraflar Lübnan'ı iç savaşa sürüklemeye çalışırken bunun için yakıt ve odun peşindedir. Nasrullah'a göre bir başka sebep de ülke içinde ve dışındaki bazı taraflar bu ülkede Hizbullah ödeşiyorlar. Başka bir ifade ile direniş muhalifleri Lübnan'ın sorumlularından Hizbullah'ı da sorumlu tutmaya kendi çıkarlarını ülkede hükümetin olmaması sürecinin devamı ile sağlamaya çalışıyorlar. Nasrullah'ın tabirine göre bazı taraflar mevcut krizlerin tümünden Hizbullah'ın sorumlu olduğunu da ifade ediyorlar. Hizbullah'ın bölge gelişmelerindeki rolü özellikle terörizm ile kesin mücadele ve ayrıca İsrail tehditlerine karşı direnişi ve nihayetinde bölgede direniş hareketi lideri olarak İran'ın konumunun güçlenmesinden rahatsız olan başta Arap Siyonizm Batı ekseni olmak üzere muhalefetin bu görüşü Lübnan siyasi alanını tekrar düzen etmeyi de öyle ki bir yandan Hizbullah'ın güç kapısında pek bir rolü olmayacak şekilde ve diğer yandan da silahsızlanmasını sağlayacak biçimde tasarladıklarını gösteriyor.
Seyit Hasan Nasrullah açısından Lübnan'da hükümetin kurulmasını engelleyen üçüncü sebep ise partilere bağlı kalmayan veya başka bir ifadeyle teknokrat bir kabineyi kurma çabalarıdır. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri kabinenin kurulmasını ülkenin sorunlarından sadece tek bir sorunu olduğunu belirtiyor. Nasrullah Lübnan'daki mevcut sorunun son 10 yıllarda yürütülen yanlış siyasetlerin sonucu olduğunu işaretle krizin sırf kabine ve hükümetin kurulmaması değil hükümet kurulmasının krizin çözüm yolunun başlangıcı olduğunu belirtiyor. Buna binaen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri'ne göre eğer kurulacak kabine sadece uzmanlardan kurulacak olursa asla direnemeyecek ve ülkede krizin sorumluluğunu üstlenemeyecektir. Bu yüzden teknokrat kabine kurma düşüncesinin yanlış olma sebeplerinden biri, siyasi grupların kabinenin kurulma sürecinde göz ardı edilmesi ve böyle bir kabinenin Lübnan sorunlarını çözemeyecektir. Böylece Lübnan hem siyasi istikrarsızlık döngüsüne düşerken bu süreç aynı zamanda halkın hoşnutsuzluğuna sebep olacaktır. Fakat Sayın Hasan Nasrullah sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Başbakan Hariri'nin pazartesi günü teknokrat bir kabinenin kurma konusunda anlaşmaya varmaları durumunda Hizbullah'ın da onlara eşlik edeceğini söyledi. Hatırlanacağı üzere geçen hafta Michel Aoun, Başbakan Saad Hariri'yi davet ederek kabineyi kuramıyorsa görevden çekilmesini istedi. Buna karşılık Saad Hariri de Aoun'un bildirisinden bir saat ardından yayınladığı bildiriyle Aoun'un hükümetin kurulma sürecini geciktirmekle suçlamakla kalmadı. Üstelik Michel Aoun'dan erken cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlık yapmasını istedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah, Lübnan'da yaşanan sorunların tek çözüm yolunun ülkedeki partiler ve siyasi akımlar tarafından hikmet, akılcılık ve sorumluluk ilkelerinin dikkate alınmasıyla çözümlenebileceğini belirtti. Zira söz konusu üç ilke, Lübnan'da şahsi, grup veya hatta yabancı güçlerin çıkarlarının dikkate alınmasıyla göz ardı ediliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, ilkbahar mevsimi Allah'ı tanımak, maadı tanımak ve değişim, gelişme ve tekamül dersidir. Eğer insanlar bu güzel doğadan ders alırsa gerçekten diriliş gününe inanmayı öğrenmişlerdir ki bu durumda böyle bir başlangıç ve bisati üstün gün olarak adlandırmak ve kutlamak gerekir. Biz de bugünkü sohbetimizde ilkbaharın gelişi ve bu doğa değişiminin maneviyatla ilgisini konuşmak istiyoruz röportajımızda. Araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar hocamız telefon attığımızda. Fatih hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Öncelikle ilkbaharın gelişini size ve bütün dinleyicilerimize kutluyoruz ve buradan yola çıkarak başlıyorum ben sohbetimize. Bildiğiniz gibi her yıl ilkbaharın gelişiyle havalar değişir, gece gündüz eşitlenir, soğuk kış gider ve güzel ilkbahar günleri başlar hocam. Şimdi bu yıl doğanın yeniden doğuşu ve doğa baharı maneviyat baharına denk gelmişti bildiğiniz gibi. Sizin görüşünüzü bu çerçevede ilkbaharın bizim maneviyat dünyası ile ilgili ilişkisi konusunda alacak olursam ne söylersiniz dinleyicilerimiz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Bahar Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin bir tecellisi, kudretinin, yaratıcılığının ve güzelliğinin şeffaf bir perdesi, ölümden sonraki dirilişin bir delili, kainat kitabının en parlak, en görkemli ve en renkli sayfalarından biri. Bolluğun, bereketin, ilahi ikramın coştuğu bir mevsimdir. Her güzel çiçek, her sanatlı böcek, her sanat harikası bitki yaratıcısına övgüler söyleyen içli bir kaside, satırlardaki ilahi hitap bu süslü kitaba dikkat çekiyor. Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor, nasıl da yeryüzünü diriltiyor ölümünden sonra. Gözüne gönlünü de ekleyip bakan Mevlana, bu bahar mevsimi değil, bambaşka bir mevsim diye inliyor. Her gözün mahrumluğu bir başka vuslattan, her dal oynamada ama her dalın oynayışı başka bir sebeple. Bahar güzelliğini meydana getiren her varlık bir başka dille anıyor Rabbini. Şükrünü bir başka eda ile ifade ediyor. Alışkanlığımızın örtüsü baharın güzel yüzüne kara bir perde gibi geriliyor. Şeffaf güzelliklerin altında görülen güzeller güzelini izlemeye çalışıyor. Fakat kalp gözü açık olan Allah'ın nuruyla bakıyor. Her yerde sanatın işaret ettiği sanatkarı gösteriyor. Nereye baş korsam secde edilen odur. Altı tarafta da ibadet edilen odur. Alt tarafın dışında da bahçe, gül, bülbül, sema, sevgili, bunların hepsi bahane. Maksat odur ancak. Sevgili güneş gibi parlayınca aşık zerre gibi oynar, titrer, döner durur. Aşk baharının rüzgarı esmeye başladı mı, kuru olmayan her dal oynamaya başlar. İçinde baharı bulmayanlara dışındaki bahar fazla bir şey ifade edemez. İçimizin baharı ise ebedi dirilişin müjdesi olan imandır. İmanla kendini ebediyen diri bilenlere ahiretin ölümsüz baharı olan cennet vaat edilmekte. Fani dünyanın baharı, ebedi alemin baharı olan cennetin habercisidir. Bir tek çiçeği yaratıcısına, kolayca bahar yaratana, bir tek çiçeği bile yaratamayan bu insan kul olmaz da ne yapar? Tatil köyünün asude alemine, yeşil dünyasına gitmek için can atan elemsiz lezzetlerin dünyası olan ebedi bahara, cennete niçin iştiyak duymaz? Bir yapma çiçeğin ustadına hayranlık duyan saksıdaki gerçeğine niçin dikkat etmez? Keşif rekortmeni Edison'un dikkatine güzel. Hiçbir keşif otların toprağı yarıp çıkarması kadar muhteşem değildir. Çünkü otlar Allah'ın yapısıdır diyor. Bahar sadece yeryüzünde değil, yıldızlar da gökyüzünün baharıdır. Gökyüzü baharının sultanı olan güneş, yeryüzü baharının da besin kaynağıdır. Baharımız muhteşem bir yardımlaşmanın neticesidir. Rabbimizin rahmeti yağmur şeklinde tecelli etmese dünya yeşile hasret kalmaz mı? İçimizin baharı da ışıksız ve rahmetsiz olamaz. Ve de okyanusların dibinde keşfedilmeyi bekleyen bir muazzem bahar var. Neyleyelim sensiz baharı yazı diye inleyen aşık, fanilik damgasını taşıyan varlıklarla gönlünü kandırabilir mi acaba? Baharın güzelliklerini ebedileştirebilmek ve hazanın hüzününü silebilmek için önce içimizdeki baharı bulmalıyız. İçini imanla baharlaştıranlar için bütün mevsimler bahardır. Aksi halde baharlar kışa döner. Sensiz baharı neylerim diyenin maksadı Rabbi olmalı yani. O yoksa bahar yok. Hiçbir şey yok zaten. Onu bulan her şeyi bulmuştur. Ebedi baharın müjdesini içinde bulan, biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun diyor. İçinde bütün mevsimler kış olan ise benden sonra tufan bencilliğine kapılıyor. Her şeyin bir bedeli var. Dünya kışına dayanamayanlar ahiret baharını hak edemezler. Bahar gönüllüler baharın kaybolup bitmesine katlanamazlar. Onların içli ve ısrarlı niyazlarının peşin bir kabulü müdür ki bahar cennete ebedileşmiştir. Bu ebedi bahar olmasaydı vicdanlar sararıp solan her yaprakla birlikte eriyip tükenecek, kendisinde yaşama mecali bulamayacaktı. Bahar anlayan ve okuyan gözler ister. Yoksa o güzelim bahar yeşillikleri keçilere ve koyunlara yem olma berekesine düşer. En güzel bahar tasvirlerim şiirlerine süs yapan Aşık Veysel bunun sırrını şöyle açıklıyor. Bir küçük dünyam var içimde benim. Mihnetim, ziynetim bana kafidir. Görenler dar görür. Geniştir bana. Sohbetim, ülfetim bana kafidir. Dünya geniş olsun ister dar olsun. Yeter ki kalbimde iman var olsun. Her zaman milletim bahtiyar olsun. Rütbemle mensedim bana kafidir. Bahar sayfası bakana göre mana taşır. Rahmetli Akif Taceddin dergahının avlusundaki bir avuç çayır çimene bakarak kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyor ve vücudunda kan kırmızı güller açan kefensiz şehitleri ülke toprağının altını baharlaştıran mana olarak görüyordu. Gül devrimi görseydim onun bülbülü olurdum. Feryadının gözyaşlarıyla manevi kışımızı bahara çeviriyordu. Ben de burada bütün dinleyicilere ilkbaharın gelişini tebrik ederim ve burada sohbetlerimi noktalıyorum.
Peki, çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Sağ olun, hoşça kalın.
Hayırlı çalışmalar.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar hocamızın görüşlerini, ilkbaharın gelişi ve maneviyatla olan ilişkisini konu eden sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli dizi sohbetimizin 22. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerin devamında Sistan ve Beluçistan eyaletinin doğa terapi potansiyellerinden bahsedeceğiz.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılıyor. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplı çölleri, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizde doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapiyle ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde Sistan ve Beluçistan eyaletinde bulunan doğal sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtmayı planlıyoruz. Sistan ve Beluçistan eyaletinin doğal özelliklerinden biri de kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için ilgi çekici noktalardır. Geçen bölümde İran şehir bölgesinin kimi turistik ve doğa terapi potansiyelleri ile tanıştık. Sohbetimizin devamında bu bölgenin diğer cazip noktaları ve doğal su kaynaklarını ele almaya çalışacağız.
Sistan ve Beluçistan eyaletinin güneybatısında bulunan bir başka şehirde Delgan şehridir. Bu bölgede kendine özgü turistik cazibeleri sahiptir. Bu şehir 11.780 km² büyüklüğünde ve kuzey ve doğudan İranşehir, güneyden Nikşehir ve batıda da Kerman eyaletiyle komşudur. Delgan'ın misafirperver halkının çoğu Beluçlardan oluşmaktadır. Bölge halkı Beluçça konuşmaktadırlar. Konte Ilıcası, Hudiyan Kaplıcası, Hızırdağ, Hite Köyü, Pora Şelalesi ve Irma ve de Çah Muhammed Köyü bu bölgenin turistik cazibelerinden sayılırlar.
Pora Şelalesi ve Irmağı bölgenin en güzel turistik cazibelerinden sayılır. Bu 160 metreye sahip ırmağın yanında ise Esven Köyü bulunmaktadır. Pora Irmağı, Hafnuç, Gesper'den, Sertonek, Tutan ve Gilan dağlarından kaynaklanmaktadır. Uzun bir yolu geride bırakmasının ardından İsfend bölgesinden geçip bu bölgede Çah Haşim Ovası'na karışıp ardından da Cazmuryan Gölü'ne akıyor.
Son yıllarda bölgede yaşanan su sıkıntısı ve azlığı uzun süreli kuraklığa rağmen İsfend köyü bir nebze bile olsun su sıkıntısı yaşamamıştır ve yılında büyük bir bölümünde bol sulu olmuştur. Pora Şelalesi ise ırmağın aktığı istikamette köyün yukarı bölümünde yer alıyor. Bu şelale çok güzel ve eşsiz bir manzara yaratmıştır. Bölge ise bu şelale sayesinde üne kavuşmuştur. Bu güzel şelale şimdiye dek el değmemiş bir şekilde kalsa da yerinde her yıl birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır.
Delgan bölgesinde bulunan Çah Muhammed Köyü bölgenin diğer cazip noktalarından sayılır. Bu köy Delgan'a 15 kilometre uzaklıkta Delgan İslamabad yolunda bulunmaktadır. Bu güzel köy hafta sonu ve günübirlik tatiller için mükemmel bir destinasyon sayılır. Bu köyün tarımsal ürünleri arasında buğday, ekşi çay, susam, kozla bitkisi, kına ve karaboya bitkisi, arpa, hurma ve karpuza değinmek mümkün. Köyün güneyinde Hirok isimli güzel ve el değmemiş bakir küçük bir göle sahip güzel bir orman bulunmaktadır. Bu ormanda turistik cazibe sayılır. Köyün ahalisi Beluçça konuşuyor. Bölgede enardane diye adlandırılan et çorbası yaygın olarak geleneksel yemek olarak tüketiliyor. Tenurça isimli yöresel kebap türü de, tebahek isimli kurutulmuş et de bölgenin yaygın yöresel yemeklerindendir. Şilanç yöresel keşi, ayran, kızartılmış soğan, yöresel çengal tatlısı, yağlı helva, ayranlı koyun eti, peşek, yağda pişirilmiş ekmek, lavaş, timuş ekmeği, çağrı ekmeği, yöresel tandır ekmeği de bölgenin tanınmış yemekleri ve tatlıları arasında yer almaktadır.
Delgan şehrine 15 kilometre uzaklıkta Hitek isimli güzel bir köy daha vardır. Bu köy ovada bulunmaktadır. Bu köyün temeli büyüklerin ve ak sakalların söylediğine göre 200 yıl önce Mireki ve Hud aşiretlerinin yerleşmesiyle atılmıştır. Bu köyün adlandırılmasının nedeni Beluçça'da verimli topraklar anlamına gelen Hit isimli bir ağaçtır.
Az önce de belirttiğimiz gibi doğa turizmle ilgilenenler için birçok cazibe merkezi olan Delgan doğasında birçok ılıca bulunmaktadır. Konti Ilıcası, geniş Sistan ve Beluçistan eyaletinin bölgedeki en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edilen kaynaklardandır. Konti, Golmorti'nin 25 kilometre kuzeybatısında Hudiyan Köyü yolu üzerindedir. Kuzeyden Hudiyan köyü, doğudan Ahu deresi, güneyden Hitkelir köyü ve Delkan karayolu, güney ve güneydoğudan da Vadi Ilıcası ile komşudur.
Bu ılıca Mahur tepesinin ucunda, İran şehrin 160 km kuzey batısında ve Delgan Hudiyan karayolu üzerinde Delgan'ın 25 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Korti kaynağından suyun akışı saniyede 3 litre ve sıcaklığı 40 santigrat derecedir. Bu ılıcanın suyunun birçok iyileştirici özelliğe sahiptir. Yerliler üstü kapalı bir kanal inşa ederek bu kaynağın suyunu aşağıya ve gölete yönlendirmiş ve onu banyo ve tarım için kullanmıştır. Bu sıcak suda banyo yapmanın özellikle cilt hastalıkları için pek çok iyileştirici özelliği vardır. Bu bölgedeki insanlar cilt ağrılarını ve sorunlarını tedavi etmek için uzun zamandır Konte ılıcasına başvuruyorlar.
Hudiyan ılıcası Sistan ve Beluchistan eyaletindeki bir başka ılıcadır. Bu ılıca Delgan şehrinin 55 km doğusunda yer almaktadır. Bu ılıca kuvveternar volkanik kayalardan akar ve yeraltı volkanik aktivitesi nedeniyle suyu sıcaktır. Bu kaynağın suyu cilt ve eklem hastalıklarının yanı sıra tarımsal su temini için kullanılmaktadır. Hudiyan kaplıcası geçmişten günümüze kadar Hudiyan köyünde birçok kişi tarafından kullanılmıştır.
Maksan ılıcası Bazman Delgan yolu üzerinde İran şehrin 110 km kuzey batısında ve Bazman'ın 35 km güneyinde yer alıyor. Bu kaplıca deniz seviyesinden yaklaşık 680 metre yükseklikte yer almaktadır. Maksan ılıcasının ağzında veya çıkış kısmı bariz sıra dalları boyunca güney yamacında devam eden ilk jeolojik dönemin granit oluşumunun fayı üzerinde bulunmaktadır.
Maksan ılıcası suyunun sıcaklığı bazen 46 dereceye ulaşır. Bu ılıcanın suyunun kokusu ve rengi yok. Çok berrak ve şeffaf bir suya sahip ve bu saniyede 5 litre kadar su akıtmaktadır. Bu bölgenin yerlileri ve turistlerine göre Maksan kaynağının suyu oldukça faydalı ve kemik ağrıları ve cilt hastalıklarının tedavisi için uygundur. Bu bölgeye turist çekmenin tek sebebi de aslında bu olabilir. Sistan ve Beluchistan yerlileri dışında diğer şehirlerden insanlar da bu sıcak suyla tedavi etmek için bölgeye seyahat ediyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı. Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı isimli dizi sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle beraberiz. Bu bölümde Rohingyalı Müslümanların insan kaçakçılarına ve tacirlerine nasıl kurban ettiklerini ele alacağız. Güneydoğu Asya'da insan kaçakçılığına karşı suç grupları esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve fuhuş ile uğraşan gruplar ve uluslararası polis ve hükümet güçleri tarafından da suçlu olarak yakalanmak istenmektedirler. Bu kaçakçılar genellikle bir ülkeden diğerine ve bir bölgeden diğerine taşınıyor. Gelirleri suç mahiyeti taşıyan yasa dışı faaliyetlerden geliyor. Myanmar'daki Rohingya etnik krizinden ve yüz binlerce insanın Bangladeş'e veya Malezya, Endonezya ve Tayland'a akınından sonra bu suç ve mafya grupları Rohingyalıları aldatma ve onlara Doğu Asya'da daha iyi bir yaşam vaat etmekle insanları botlara bindirip onları kayıplara karıştırıyorlar. Bu bağlamda kaçırılan insanlar denizden uzak ormanlık alanlarda kamp kurdukları ve gizlice kadın ve çocukların ticaretini yaptıkları yerlere taşınıyorlar. Malezya ormanlarında Rohingya Müslümanları zorla kaçırıldıkları ve tutuldukları bölgeler ifşa olunduktan sonra ve Malezya polisinin insan kaçakçılarını ve suçluları tutmakla harekete geçmesinden sonra birkaç vaka ortaya çıktı. Bu bağlamda yakalanacakları ve uzun süre hapisler yatacaklarını bilen kaçakçılar, mültecileri tuttukları alanlarda öldürmeye ve onları gömmeye başladı. Malezya ve Endonezya'da bu gibi birkaç toplu mezar bulunduğu da belirtildi. Buna ek olarak Malezya Müslüman bir ülke olduğu için kaçakçılar genç kızları yaşlı erkeklerle evlendirmek için Rohingyalı kızları alıp satmanın daha kabul edilebilir bir yolunu buldular. Bu doğrultudaki raporlar genç kızların baskı ve mecburiyet sonucu yaşlılar ile evlendiklerini gösteriyor. Bu kirli alışverişte ve insan satışında bazen 900 dolara kadar işlem gören kızların ve kadınların durumu Tayland'daki fuhuş ticareti pazarına girenlerden daha makul olarak görülmeye başlandı. Ancak fuhuş pazarlarında kaçakçılar tarafından genel evlere ve fuhuş evlerine satılan kızların gerçekten acı bir kaderi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda intihar ihbarları ve haberleri de yayılmıştır. Bu kadın ve kız grupları genellikle Bangladeş'teki kamplardan kaçakçılar tarafından kandırılarak Malezya ve Endonezya'ya götürülme vaatleriyle tüm malları ve varlıkları ellerinden alınarak kaçırılmışlardır. Tüm bu kadın ve kız grubu sandıkları ülkelerde kendileri için bir şeyler yapabileceklerini ve kendilerini kurtarabileceklerini düşünüp bu tuzağa düşmüşlerdir. Bunlar kendilerini suç çetelerine ve insan ticaretine teslim ettiklerinin farkında olmadan Bangladeş kamplarından daha beter bir kadere sürüklenmişlerdir. Rohingyalı mültecilerin bir diğer bölümü çeşitli nedenlerden dolayı köle pazarlarında alım-satım yapılmayan daha genç erkekler ve daha güçlü kızlar ve kadınlar da genellikle Tayland'ı kayıkçılar ve balıkçılara satılır ve denizin tehlikeli bölgelerinde yeni bir kölelik biçiminde zorla çalıştırılır ve yakalanan balıkları taşımak ve angarya yapmak zorunda kalır. Bu yerinden edilmiş insanlar grubu en zor koşullarda ve ücretsiz olarak işe alınır ve en ufak bir isyan ettiklerinde ağır şekilde cezalandırılırlar. İnsan kaçakçılarının ve suç çetelerinin tuzağına düşen yerlerinden edilmiş insanlar ve mülteciler başka bir gasp yöntemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu yöntem kaçakçılar daha önce aldıklarından daha fazla para talep etmeleri ve hatta mağdurların ailelerinden aile üyelerini Malezya'ya güvenli bir şekilde ulaştırılması için daha fazla ödeme yapmalarını istemesidir. Ancak bu gibi yerlerinden edilmiş kişilerin ailelerinin başı dertte olduğu için genellikle bu talepleri karşılama imkanı söz konusu değildir. Sonuçta aldatılan kişiler taciz ediliyor ve en kötü koşullarda denizde emniyetsiz teknelerde rehin alınıyor ki aileler onlara daha fazla ödeme yapsın. Bu gibi kurbanların denizde veya ormanlık alanlarda öldüğüne dair raporlar vardır. Myanmar'daki Rohingyalı kadın ve kızların durumu, suç çeteleri ve insan kaçakçılarının tuzağına düşmüş olanların daha iyi değildir. Rohingya köylerinin Budist milisler ve fanatik kişiler tarafından saldırıya uğradığı, katledildiği ve toplu olarak yerinden edilmelerinde esir alındığı ve Myanmar ordusu ve milisleri tarafından bireysel ve çete saldırısına maruz kaldığı bilinmektedir. doğal olarak kendilerini dindar kesim sayan ve Budizm ilkelerine bağlı kalmakla tanınan Budistlerin ve din adamlarının da Rohingya kadınlarına ve kızlarına saygısızlık yapmakta rol oynadıklarına dair raporlar mevcuttur. Aşırılık yanlısı Budist rahipler, hükümete yakın milisleri veya ordu askerlerini Rohingyalı Müslüman kadınlara ve kızların ırzına geçmeleri için sözde şeriat ruhsatı da veriyor. Fanatik askerlerin ve rahiplerin Rohingya kadınlarına ve kızlarına yapılan saygısızlığa ve toplu tecavüze karışmasından daha kötüsü, bu tür tecavüzlerin ve ırza geçmelerin kadınlara çok sert ruhsal ve fiziksel etkiler bırakmasıdır. Bu bağlamda aslında maksimum panik yaratmak ve Rohingyalıları topluca göç etmeye ve Bangladeş'e kaçmaya zorlamak amacıyla bu tecavüzlerin yapıldığı söylenebilir. Aslında bu girişimler planlı ve organizlidir. Bu bağlamda köyler asıl hedef olarak seçilmiştir. Bu girişimlerden güdülen amaç, halkı korkutmak ve köylerinde kalmaları konusunda cesaretlerini ve dirençlerini kırmaktır. Böylece Budist nüfus köyleri boşaltarak Müslümanların yerini alabilir, böylece yerinden edilmiş insanların geri dönüş umudu tamamen ortadan kalkmış olur. Myanmarlı mültecileri tedavi etmek için Birleşmiş Milletler tarafından Bangladeş'e gönderilen doktorlar, Myanmar ordusu ve Budist rahipler tarafından Rohingyalı kadınlara yaygın olarak tecavüz edildiğini bildirdi. Doktorlar, bu Müslüman azınlıktan bazı kadınların acımasızca toplu tecavüze ve dayaklara maruz kaldığı, bunun sonucu ağır olarak ruhsal ve fiziksel olarak yaralandıklarına inanıyor. Bangladeş'in Leda bölgesindeki bir Birleşmiş Milletler Göç Örgütü kliniğinde Rohingyalı hastaları tedavi eden doktorlar, son aylarda tecavüze veya cinsel istismara uğrayan yüzlerce kadınla karşılaştıklarını söylüyor. Böylelikle Myanmar hükümeti ve ordusunun Arakan eyaletini Rohingyalı Müslüman nüfusundan tamamen boşaltmak istediği ve bu bağlamda Rahin Budistlerini Müslümanlarla değiştirmek ve yayılmacı bir strateji izlemek için Rohingya Müslümanlarına karşı organize bir eylemde bulunduğu görülmektedir. Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli dizi sohbetimizin 11. bölümünün de sona geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'da ahlak.
Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin 34. bölümünde sizlerle beraberiz. Bu bölümde bilim ve imanın yan yana olmasının önemini İslam açısından ele alacağız. Geçen bölümde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kültürel devrimi cahiliye döneminde Arabistan Yarımadası'nda az sayıda insanın okuma ve yazma bildiği bir sırada gerçekleştirildiğini belirttik. Böyle bir ortamda Allahu Teala da ilk ayeti indirerek okumak ve yazmaktan söz etti. Hatta buna yemin edip Hazreti Muhammed'in risaletini, kitabı ve hikmeti öğretmek olarak tanıttı. Tam da cehalet ve sapkınlık çağında böyle bir durumdan söz edildi. Bu yaklaşım ise yakın gelecekte İslami medeniyet ve kültürün ortaya çıkmasına ve parlamasına yol açtı. Sohbetimizin devamında kültürel ahlak ile ilgili konuşacağız. İslam'ın kültürel ahlakını belirginleştiren ve seçkin duruma getiren özelliklerden biri de bilim ve imanın bir araya getirilmesi ve harmanlamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de ise Mücadele Suresinin 11. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Mevcut yüzyılda yaşananlar ve tarihi olaylar, bilim ve inancın ayrı düşmesinin telafi edilemez zararlara ve kayıplara yol açacağını gösteriyor. Buna ilaveten, iman ve inançlarda bilim ve marifet sayesinde hurafelerden korunur. Bilim ve ilim imandan uzak tutulursa, İman, bağnazlık ve aşırılığa dönüşür ve insan sapkınlığa sevk edilir. Bir diğer yandan, imansız bilim de silahın kötü zatlı, fitneci birine verilmesi gibidir. Tam da profesyonel ve usta bir hırsız ve soyguncunun eline verilmiş bir fener ve lamba gibi. Böylece onun değerli eşyaları çalması için imkan tanır. İslam aleminin büyük düşünürü, filozofu, Şehit Üstad Mutahhari, bilim ve iman sınırlarını farklı bir şekilde çizmiş ve şöyle demiştir. Bilim bize aydınlık ve kabiliyet armağan ediyor ve iman da sevgi ve ümit aşılıyor. Bilim araç yapar, iman ise maksadı ve gayeyi belirler. Bilim hızlandırır, iman ise istikameti belirler. Bilim yapabilmektir, İman ise doğruyu istemektir. Bilim yüzeysel devrimdir, iman ise derinliklerde gerçekleşen devrim. Bilim insanı evrenselleştirir, insanı insan yapar. Bilim doğamızı kurtarır, imansa insanı. Bilim aklın süsüdür, imansa ruhun süsüdür. Bilim düşüncenin güzelliğidir, iman duyguların güzelliği. Bilim yüzeysel güvenliktir, imansa derinliklerde yatan güvenlik. Bilim hastalıkların, sellerin, taşkınların, depremlerin ve fırtınaların karşısında siperdir, imansa ızdırapların, yalnızlıkların, çaresizliklerin ve içi boş hissetmelere karşı siperdir. Bu yüzden iman ve bilimin paralel olarak insan hayatının tüm alanlarında beraber rol ifa etmesi zaruridir. Bu husus o kadar önemli ki İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsanlar bilim ve bilgi elde etmekte nasıl değerler olduğunu bilselerdi, bu yolda kanlarının dökülmesi pahasına bile okyanusların dibine inmek şartı ile bile yürürlerdi. İslam kültüründe bilim ve iman arasındaki bağın önemli kazanımlarından biri de bilim ve ilminin sorumluluk yaratmasıdır. Elde ettiği bilim ve farkındalığını toplumun çıkarları doğrultusunda kullanmayan bilim insanı, insanların ve kamuoyunun aydınlatılması doğrultusunda hareket etmeyen biri, toplumun cehalet ve bağnazlık uçurumuna gitmesini önlemeyen biri, İslam'ın kültürel ahlakında hiçbir değeri yoktur. Tam aksi ciddi şekilde eleştirilir ve yerilir. Kur'an-ı Kerim'de sorumluluklarına bağlı kalmayan Yahudi alimler ile ilgili Cuma suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. İslami hadislere göre bu tür alimler ve bilginlerin kendilerini değerlere bağlı görmemesinin nedeni ve sırf dünya şatafatlarına ve süslemelerine aldanmalarının sebebi bilimi araç ve vasıta olarak görmeleri ve kendi kişisel çıkarlarını düşünmeleridir. İmam Cafer Sadık aleyhisselam ise bilim ve imanın harmanlanmış örneği olarak bu hususta şöyle buyuruyor. Bilgin veya bilim sahibinin dünyaya düşkün olduğunu görünce onun toplumda öne çıkmasına izin vermeyin. Çünkü her şeyi kendi sevdiği etrafında ister. Ardından şöyle buyuruyor. Allahu Teala Davud'a ben ve kendin arasında dünyaya aldanmış bilgini vasıta yapma. Böylece seni dostlar halkasına alırım. Çünkü dünyaya aldanmış bilginler beni arayanların yolunda haramiler gibidir. Kimi bilgin ve bilim sahiplerinin sorumluluklarına aldırış etmemelerinin bir başka nedeni de siyaset dünyasına güç ve iktidar odaklarına eğilimleridir. Bu gibi bağımlılık duymayan alimler, bilim ve ilimlerini iktidara yakınlaşmak için araç olarak kullanırlar ve bir tür paralı askerler sayılırlar. İktidar ve güç odaklarından verilen her emri toplumun zararına olsa bile koşulsuz şartsız tam bir köle ve kukla gibi uygularlar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bu hususta şöyle buyuruyor. Dini bilen alimler, dünya talep olmadıkları sürece ilahi peygamberlerin güvendiği isimlerdir. Ey Allah'ın Resulü, dünya taleplik ve dünyaya karışmaları ne demek diye sorulunca şöyle buyurdu. Sultancılara uymaları, o zaman onların iktidar ve güç merkezlerine yaklaştığını görünce saflarınızı onlardan ayırın. Değerli dinleyiciler, İslam'da Ahlak isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri, dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onun helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmaların hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale gelmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman mekan ve servete ulaşırlarsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan olan İbni Ebi el-Hadid Mu'tezeli bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanımadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlanırlar. Daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil, bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri, sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.